Ayrım 7. Aşkın ve Savaşın Gündüzle Geceleri. Eduardo Galeano. Sayfa 70. Hayatımın en zor görevi. 1. Şöyle düşünüyordum. Siz benden daha iyisiniz. Ona direnebileceğinizi biliyorum. Siz sert birisiniz. Bunu yapmak zorundayım ve sizden bana yardım etmenizi istiyorum. O herif dağlardaki iki savaştan canlı çıkmıştı. Onu baygın bir halde sedyeyle indirdiklerinde, vücudunun hala bir ağırlığa sahip, yegane yırtık, pırtık ve çamur içindeki botlarıydı. Onu tavana asıp işkence yaptılar. Sürekli böbreklerine vuruyorlardı. Çünkü hasta olduğunu ve kan işlediğini biliyorlardı. Gıkını bile çıkarmadı. Bir süre sonra, ayağa kalkabilecek duruma gelince, hainin hücresine girdi ve kafasını dağıttı. Bana yardım etsin diye düşünüyordum. Kendisini mahvetmeme yardım etsin. Mücadeleye 14 yaşındayken katılmıştı. O zamandan beri devrim ve bir kadın için yaşıyordu. Ben bunlardan birini yıkacaktım. Boktan bir görev diye düşünüyordum. Hapishanede deli cüzdan yapıyordu. Kazandığı parayla sevdiği kadına naylon çoraplar ve ayakkabılar satın alıyordu. İçi yeni kıyafetlerle dolu 30 kilo ağırlığında bir valizi vardı. Sevgilisiyle buluşmaya giderken onları giyecekti. Çünkü kadın onu demiryolu istasyonunda bekliyor olacaktı. Ama bu kadın başka bir erkekle yaşıyordu. Parti, kadının boşanmak istediğinin ona söylenmesine karar vermişti. Parti, düşmandan önce davranıp bunu ona ilk söyleyen olmak istiyordu. Düşman, onun bilincini zayıflatmak ve kendini yalnız hissetmesini sağlamak için bu durumu kullanabilirdi. Ben önemsiz bir suçla cezaevine girmiştim ve görevim bunu ona söylemekti. 2. Demek başka biriyle yaşıyor, dedi bana. Hayır, böyle bir şey yok, dedim. Ama böyle olmasını istiyor, ileride ne olacağı bilinmez. Özgür olmak istiyor. Buna hakkı var. Uzun zaman geçti ve daha ne kadar kaldığı da meçhul. Bu konuda haklı. Siz onun haklı olduğunu düşünmüyor musunuz? O size karşı yanlış bir şey yapmadı. Demek, başka biriyle yaşıyor, diye yineledi. Çok az konuşan bir adamdı. Şayet başka biriyle yaşamıyorsa, ne diye boşanmak istiyor? Ve o heriften artık her kimse henüz bir çocuk yapmamış mı? 3. Bir zaman sonra, annesine ulaştırmam için sigara biçiminde rulo yapılmış bir mektup verdi. Ben, mektuplara karşı her zaman patavatsız oldum. Mektupta şöyle diyordu. Anne, o kadar aptalsın ki, o serseri kadının seni aldatmasına izin verdin. Onun böyle bir şey yapacağını ben başından beri biliyordum. İleride ağlayarak bana gelmesini istemediğimi söyle ona. Benim bütün eşyalarımı toplamanı ve geride hiçbir şeyi bırakmamanı istiyorum. Madalyayı, elbise ve ayakkabıları al. Çocukların fotoğrafını aldım. Çocukları da yanında götür. Onlar üzerinde artık hiçbir hakkı yok ve ileride de olmayacak. Zenciye söyle, Santa Rita'ya gitsin. Amelia'ya, aynı caddede hastanenin önündeki duraktan dikilirken bulacak. Eğer bulamazsa, Çinli'ye sorsun, o nerede olduğunu bilir. Amelia'nın siyah saçları ve benim kendisine hediye ettiğim çiçek motifli bir bileziği var. Amelia'ya dışarıya çıkacağım gün hazırlanmasını söylesin. Sen de Ernesto'nun kuzeni Clara'ya beni beklemesini söyle. Enrama'da mezarlığının arkasında o büyük akasyanın orada oturuyor. Herkese selamlar ve Tanrı sizi korusun. Bu birkaç sene önce ismini veremeyeceğim yerlerde yaşandı. Buenos Aires, Ekim 1975. İhtişamın keskin ışığı. Bidente bugün beni görmeye geldi. Bana Uruguay'dan kaçışını ve en son maceralarını anlattı. Yakında Dakar'a torununu ziyarete gideceğini söyledi. Bidente sadece iki tane dişi olduğu için ona böyle deniyor. Bu hafta 41 yaşına basıyor. Bana 40 yaşında ya aziz olunur ya da şehvet düşkünü dedi. Bizans'ta müthiş bir hatip. Ona imreniyorum. Sorunlarından uzaklaşmak için fanteziyi kullanmayı iyi bilir ve muazzam bir hayal gücü vardır. Karşına geçer ve seni hemen başka diyarlara götürür. İkinci Dünya Savaşı sırasında General Stern'in komando birliğindedir ve Yahudileri Varşova'nın kanalizasyonlarını kullanarak kaçırır. Özgürlük onu Paris'te bulur. Aşkın gizemlerini orada öğrenir. Bir Japon kadın uzun yatak seanslarında parmakların ve dilin ucunun gizli lisanını onunla paylaşır. Ve ona benlerin, gözeneklerin, kıkırdakların evrenini keşfetmeyi öğretir. Vidente, Paris'te judo ve karate şampiyonudur. Bir Arap şeyhi paralı ordusunu organize etmesi için onu tutar. Cumhuriyetçilere karşı savaş uzun ve kanlı olur. Vidente, hayatta kalan tek askerle birlikte çölde oradan oraya sürüklenir. Günler ve geceler boyunca susuzluğu ve umudu paylaşırlar. Kum tepelerinin ardında sessizce ilerlerler. Birlikte güler, birlikte ağlarlar. Birbirleriyle konuşamazlar çünkü lisanları farklıdır. Korkunç bir yolculuğun ardından Mekke'ye varırlar. O gece Mekke, Hilton'da kurtuluşun şerefine bir akşam yemeği yerler. Banyo yapmış, tıraş olmuş, üzerlerine tertemiz tunikleri giymişlerdir. Arap kadeh kaldırır ve söylediklerini tercüman çevirir. Arap onun kadar cesur bir adam görmediğini söyler ve ondan o gece kendisine sahip olmasını ister. Vidente, Amazonlarda Boror yerlilerinin yanında 2 yıl geçirir. 9 aşamalı savaşçı sınavını başarıyla geçer. En zorlusu, bala budanmış bedenin üzerinde karıncaların dolaştığı kısımdır. Kabile onu evladı olarak kabul eder. Orada hiçbir yerli kadınla yatmaz. Eğer yatarsa sonsuza dek orada kalması gerekecektir. O köyden kaçmak imkansızdır. Etrafındaki selvada 8.000 tane jaguar vardır. Ve Bidente onları tek tek saymıştır. Manoas da Kuzey Amerikalı bir antropolog için çalışır. Kano ile yolculuk ederler. Antropolog muhteşem güzel bir sarışın kadındır. Vidente, sivrisineklerden korumak için çıplak sırtını kaplumbağa yağı ile ovar. Birçok badireleri atlattıktan sonra nihayet Havante yerlilerinin köyüne varırlar. Kabilenin şefi ona teklifte bulunur. Onu benim kızımla değiştiririm. O benim kadınım değil diye açıklar Vidente. Sersem, der şef. O zaman daha karlı çıkacağını görmüyor musun? Vidente, nehirde gidip gelir. Bir defasında Alto Hingo'daki bir yerli koruma alanına çok bitkin bir halde varır. Orada uyuması için ona hamağını sunan bir keşişle tanışır. Meyve yiyip aguardiente içerler. Daha ziyade keşiş konuşur. Onların değerli el işlerini Meryem Ana madalyonlarıyla değiş tokuş ederek yerlileri nasıl sömürdüğünü Bidente'ye anlatır. Bidente tedirgin olur. Bir anda tehlikeli bir tanığa dönüştüğünü fark eder. Sarhoş olmuş gibi yapar. Uyuyakalmışçasına başı önüne düşer. Ama birisi yaklaşırsa hamak titreşsin diye iplerini iyice gererek uyur. Gece yarısı keşiş ayaklarının ucuna basarak yaklaşır ve çiftesini ona doğrultur. Bidente hemen yerinden fırlar ve bir pala darbesiyle keşişin kafasını uçurur. Bidente nehir aşağı yürür. Karşısına ilk çıkan polis karakolunda eski bir arkadaşı olan Seu Zakarfas adındaki bir komiseri bulur. Olan biteni ona anlatır. Zeu Zakarfas Kano'ya kadar gider, keşişin kafasını saçlarından tutar ve nehre atar. As Piranhas Vau Fazer o Expediente. Soruşturmayı piranlar yapacak, der. Ve Bidente'yi kahve içmeye davet eder. Ertesi yıl Kolombiya'da. Rio de Janeiro, Ekim 1975. O sabah evinden çıktı ve onu bir daha canlı gören olmadı. 1. Luna'dayız. Bir ay içip Kaskin Hastasir yengeç bacağı yiyoruz. Ayağımdaki ayakkabılar talk pudrasına bulanmış durumda ve arkadaşlarım beni pudranın ayakkabıyı giymeden önce döküleceği konusunda ikna etmek istiyorlar. Bugün öğleden sonra bir kadın gazeteci benimle Galeno de Fritas'ın evinde röportaj yaptı. 2 ya da 3 saatlik bir sohbeti kaydetti. Kayıt cihazı hiçbir şey kaydetmedi. Tek duyulan bir zırıltı oldu. Ze Fernando, arıların seks hayatı üzerine bir makale önerdi. Ze, bir ziyafeti haber veriyor. Gelecek pazar, Niterio'daki evinde büyük bir levrek güveci partisi olacak. Biraz daha Canhinas Haz ve Sir istiyorum. Sonra biraz daha planlara benzediğimi söylüyorlar. O gece Luna'da her şey bizi güldürüyor. Ama başına bir çingene gibi kırmızı eşarp bağlamış kocaman gözlü ve zeytin rengi tenli bir kadın kapıda belirince hepimiz dilimizi yutmuş gibi oluyoruz. Bir anlığına görünüyor ve bir anlığına bir tanrıça oluyor ve sonra kayboluyor. 2. Ari haberi geldiğinde Luna'dayız. Onu öldürdüler diyor. Ona da telefonda Torres söylemiş. San Pablo'dan haber vermişler. Erik ağzı açık, beti benzi atmış bir halde ayağa kalkıyor. Kolunu tutuyorum, tekrar yerine oturuyor. Onun Vlado ile görüşmek için sözleştiğini ama Vlado'nun ne görüşmeye geldiğini ne de aradığını biliyorum. Ama hiçbir olayın içinde değildi ki, diyor. Bunu bilmedikleri için onu öldürdüler, diyor Galeno. Makine delirmiş diye düşünüyorum ya da diyorum. 1917 devriminin suçunu bile yüklemiş olmalılar. Erik şöyle diyor. Bunun bittiğini zannediyordum. Başı ellerinin arasına düşüyor. Ben diye sızlanıyor. Hayır Erik diyorum ona. Anlamıyorsun diyor bana. Hiçbir şey anlamıyorsun. Zerre kadar bir şey anlamıyorsun. Bardaklar boşalmış. Birer tane daha bira istiyorum. Erik bana doğru öfkeli bir bakış yöneltiyor ve tuvalete gidiyor. Kapıyı açıyorum. Onu yüzü duvara dönük halde buluyorum. Suratı buruşuk, gözleri ise nemli, yumruklarını sıkmış. Bunun bittiğini zannediyordum. Ben bütün bunların bittiğini düşünüyordum, diyor. Erik, Vlado'nun arkadaşıydı. Onun ne yaptığını ve ne yapmak isteyip de yapamadıklarını biliyor. 3. Kısa bir zaman önce Erik'in oğlu doğdu. Adı Felipe. 20 yıl sonra diyor, bugün yaşadıklarımızı ona anlatacağım. Ona ölmüş ve hapse atılmış arkadaşlardan, ülkelerimizde yaşamın ne kadar zor olduğundan bahsedeceğim. İstiyorum ki benim gözlerime baksın, bana inanmasın ve yalan söylediğimi haykırsın. Yegane kanıt onun burada bulunmuş olması olacak. Ama o zaman onların hiçbirisini hatırlamayacak. İstiyorum ki zamanında bütün bunlara mümkün olduğuna inanamazsın. 4. Felipe 4 Eylül sabahı saat 5.30'da doğdu. Erik, São Paulo'daki en iyi arkadaşına telefon etti. Marta, şu anda bir erkek çocuk dünyaya getiriyor. Kendimi yalnız hissediyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Arkadaşı yarım saat içinde geleceğini söyledi. Ama uyuyakaldı ve gelemedi. Erik sokağa çıktı, bir gazete satın aldı ve yüzlük bir banknot uzattı. Olmaz dedi gazete satıcısı. Hiç bozuğum yok. Erik eliyle doğum evinin binasını gösterdi. Görüyor musunuz? Dedi. Şuradaki odada karım bir oğlan çocuğu doğuruyor. Gel sana bir bira ısmarlayayım. Beni bu yüzlük parayla davet etmiş o. 5. Felipe beşikte yatıyor ve Erik ona bir şeyler anlatıyor. Biliyor musun? Konu benzin olunca tam bir aptal gibi davranıyorum. Bugün yine benzinim bitti. İstasyonun oradan geçerken bana hatırlatmalısın. Devam ediyor. Çok kararlı bir biçimde doğdun. Asla uslanmayacak ve asla parası olmayacak bir baban var. Babanın arkadaşlarının canlarını okuttular. Şimdi Buenos Aires'e gidiyoruz. Affedersin, bu çok da doğru değil. Ben seni götürüyorum ve senin itiraz hakkın yok. Ve düşünüyor. Ya yarın öbür gün dünyaya yanlış şekilde geldiğini düşünürse, ya dünyaya bir borsa simsarının oğlu olarak gelmiş olmayı tercih ederse, onu kucağına alıyor, terasa götürüyor ve çiçekleri gösteriyor. Bak, bu 4 yıl içindeki ikinci Yaseminimiz. İlki hiç çiçek vermemişti. Bu bize 4 tane verdi. Çiçekler ben dışarıdayken doğdular. Onları doğarken görememek beni çok üzdü. Oysa ki ben Yasemin'in böceklerini öldürmüş ve tomurcuklarını fark etmiştim. Şimdi bir yıl beklemek gerekecek. Gitmem gerekiyordu. Biliyor musun? İlaç kalmamıştı. Çalışmam gerekiyordu. Kırlara gittiklerinde Felipe nasıl yapıldığını görsün diye Erik ağaçlara tırmanıyor. 6. Vlado Herzog banyo yaptı. Tıraş oldu ve karısını öptü. Karısı onu uğurlamak için yataktan kalkmadı. Korkacak bir şey yok, dedi karısına. Gidip görünecek, her şeyi açıklığa kavuşturacak ve eve döneceğim. O geceki televizyon haber bülteninde onun imzası vardı. İnsanlar haber bültenini izlerken o çoktan ölmüştü. Resmi açıklamalarda kendini astığını söylendi. Yetkililer yeni bir otopsi yapılmasına izin vermediler. Lado, intihar edenler bölümüne gömülmedi. São Paulo kamu şefliği São Paulo kamu güvenliği şefi şu açıklamayı yaptı. Bu ham bir savaş. Bu çıplak bir savaş. Ve bu, eğer bozguna uğramak istemiyorsak, düşmanlarımızla aynı teknikleri kullanmamız gereken bir savaş. Onlar bizi akşam yemeğinde yemeden önce, biz onları öğle yemeğinde yiyeceğiz. 7. Rio'da evinin penceresinden gün nasıl ağarır bilir misin kardeşim? Gökyüzünün çatıların arasından yükselen bir aydınlığı olur ve tepeler yavaş yavaş mor bir renge bürünür. Yağmur yüklü bulutlar kaçıp giderler. Bir kuş tıpkı bir kamçı darbesi gibi hemen yanından geçer. Bu yeni günün işaretidir. Temiz hava bedenini titretir ve göğsünü şişirir. Senin evin, benim evim, deniz daha ötededir. Lanet olası yeni binalar yüzünden artık görünmez. Ama ben onu hissederim. Onun deniz ürünleri kokusunu, dalgaların gürültüsünü ve arada sırada beni yutacağını ve ötelere götüreceğini bilirim. Deniz denen beyaz girmiş o obur tanrıçanın. 8. Ona hoşça kal demek için ihtiyar Lamas'a gidiyoruz. Burası yakında yıkılacak. Ve bu meyve, tütün ve geçmiş zamanların birbirine karışmış kokusunu soluyacak bir yer kalmayacak. Portakal, muz, ananas, guayaba ve marakuya yığınlarının arasından geçerek Limas'a giriyoruz. Hüzünlü ve suskun bir şekilde birbiri ardından bir aralığı deviriyoruz. Rio barlarını hacı gibi dolaşan Canarinho, küçük kanarya, dipteki masadan dünyaya küfrediyor. Ben Nietzsche'yi okudum. Sizse hiçbir şey bilmiyorsunuz, diye saldırıyor. Ufak tefek, sıska, yalnız çok sarhoş. Her cümlesinin sonunda ağzından bir ıslık ses çıkıyor. Bir kanarya ıslığı. Ve biz sonsuza dek konuşacağız. Bizim ağzımızı kapatacaklarını mı zannediyorlar? Hayır, hayır, korkaklar. Canarinho ıslık çalıyor. Hepsi gençtiler ve onlar gençlerden nefret ediyorlar. Ve ıslık. Aziz Pablo öldürmeden duramaz. Öldürmeden duramaz. Ve ıslık. Sistem. Ülke dışında yarım milyon Uruguaylı var. 1 milyon Paraguaylı ve yarım milyon Şilli de ülkelerinden uzakta. Gemiler hapishaneden, mezardan ya da açlıktan kaçan delikanlılarla dolu olarak demir alıyor. Hayatta olmak bir tehlike. Düşünmek bir günah. Karnını doyurmaksa bir mucize. Peki, kendi ülkesinin sınırları içinde sürgün hayatı yaşayanlar kaç kişi? Boyun eğmeye ve sessiz kalmaya mahkum edilmiş olanları hangi istatistik gösteriyor? Umutları katletmek, insanları katletmekten daha büyük bir suç değil mi? Diktatörlük, bir kepazelik alışkanlığı. İnsanı sağır ve dilsiz, dinlenmekten ve konuşmaktan aciz ve bakılması yasak olana karşı kör yapan bir makine. Brezilya'da ilk işkence sonucu ölüm vakası 1964'te yaşandı. Ve bu ulusal çapta bir skandala yol açtı. 10. işkence sonucu ölüm vakasıyla kendine gazetelerde zorlukla yer buldu. 50. vaka ise normal bir durum olarak karşılandı. Kışın soğuk nasıl kabulleniyorsa, makine de korkuyu kabullenmeyi öğretiyor. Buenos Aires, Kasım 1975. Kendimi özgür hissetmeyi severim ve eğer istersem kalmayı. 1. Ter damlaları süzülüyor ve masanın üzerindeki darmadağın kağıtların arasına şıp şıp düşüyor. Yazı masası berbat bir halde. Kağıtlar hareket ediyor, bana geliyor, beni arıyorlar. Yanıtlamam gereken mektuplar gözden geçirilip başlık atılması gereken makalelere ve henüz okumadığım çalışmalara karışıyor. Elimi masanın üzerine gezdiriyorum. Elim bir kağıt yığınının içine dalıyor, onları karıştırıyor, yokluyor, mendilimi bulamıyorum. Ama buna karşılık sigaralarım ortaya çıkıyor. Kibrit bulmak için kalkıyorum. Yürürken bacaklarımın arası ağrıyor. Kağıt yığınının arasından Rodolfo Gini'nin dul eşi Marta'nın mektubu çıkıyor. Rodolfo'yu yaklaşık bir yıl önce öldürmüşlerdi. Huangulen'deki evinden sabaha karşı almış ve mermilerden delik deşik olmuş bedenini oradan 5 kilometre uzakta yol kenarına atmışlardı. O zamandan beri karısı onun zamanında yazmış olduğu şeyleri buldukça bana getiriyor ya da gönderiyor. Ben hiç tanımadığım bu adamın dostu oldum. Geride bıraktığı sözcüklerle bana yaklaşıyor. Nehir sevişebiliyor da deniz sevişemiyor mu? Yazmış. Tanrı yaşamıyor çünkü o ölemez. Bu yüzden Tanrı seni ne tanıyor ne de seviyor. Gini öğretmendi. Öğrencilerine bu dünyanın şeylerine tam karşıdan bakmanın dışında hiçbir suç işlememişti. Her gece bunun sonuncu olacağını düşünüyorum diye yazıyorum Marta. Kendim için değil, çocuklar için korkuyorum. O gece ağzındaki tıkaçtan dişleriyle bileklerindeki iplerdense debelenerek kurtuldu ve karanlığın içinde bağırarak koştu. 10 yaşındaki oğlu, ertesi gün çarmıha gerili İsa figürüne bakarak ona sordu. Anne, bu adamlar buraya girdiğinde o burada mıydı? Ben onun bulunduğu yerde bu tür şeylerin olmayacağını zannederdim. Juan Gelman'ın Roma'dan gelen mektubu. O derginin redaksiyon bölümünün sekreteriydi. Hakkında hüküm verileli çok olmuştu. Bir uçağa atladı ve son anda canını kurtardı. 3 haftadan beri kalp çarpıntım var diye yazıyor bana. Ve buna engel olamıyorum. Bunun sebebi kendimi suçlu hissetmem değil. Uzaklarda olmam ve daha da önemlisi orada yaşananların vahametinin burada lastik bir duvara toslaması. Bu bende tarifi mümkün olmayan öfke, üzüntü ve en nihayetinde de nefes almama bile izin vermeyen bu çarpıntıya sebep oluyor. Ciddiyetimi bağışla. Şöyle dağılıp rahatlamayalı uzun zaman oldu. Bu Buenos Aires'i yazmak bana hoş. Zor geliyor. Bu bir savunma dürtüsü mü? Uzak durma arzusu mu bilmiyorum. Ama keder olmadığını söyleyebilirim. Kötü bir şey olduğunu biliyorum. Ve bu geceleri kabuslar görmeme neden oluyor. Bildiğin gibi aşık olma konusunda iyiyimdir. Zamanımın çoğunu bu iş için harcıyorum. Bunun yeterli olmadığının farkındayım. Kırık bir kalple dolaşanlarımızın sayısının çok fazla olduğunu biliyorum. Ama her türlü olumsuzluğa rağmen gerçek sevgiye ulaşmak için cesur olmak gerekir. Şimdi bunun hayattaki diğer birçok şeyin gibi öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer ölümü düşünmeden yaşamak istiyorsak öğrenerek öleceğiz. Juan'ın gazete kağıdına sarılı ve iple bağlanmış bir paketi yazı masamın üzerine bıraktığı günkü görüntüsü gözümün önüne gelir gibi oluyor. Bütün elbiseleri ve eşyalar o paketin içindeydi. Bana şöyle demişti. Evimden taşınmak zorunda kaldım. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Şimdi kalacak bir yer arayacağım. Eşyalarıma göz kulak ol. Eli kapının kolunu çevirirken ekledi. Ama gitmeden önce şu tavuk hikayesini anlatsana. Keyfim yerine gelsin. Bu Paco Espinola'nın hikayesiydi. Juan onu ezbere biliyordu ama her anlatışımda yine kahkahadan kırılıyordu. Paco bir çil tavuğu boğazlayıp kendisini doğurmuş olan fahişeye göndererek ailesinin onurunu temizlemişti. Şimdi tek yapabildiğim ona uzaklardan bir esprili mektup yazmak. Juan, bunu yapmak zor gelse de, göğsünün içini açıp yüreğini kadınlara sunabildiğini söylüyor. Ağza verilen bir parça ekmek diye yazabilmişti kadına. Kuru toprağa dökülen su gibi, umarım size bir faydam dokunur. Ve ondan şunu isteyebilmişti. Ayakların ayaklarımda yürüyor, ayakların. Odun nasıl şu dalın içindeyse, sen de benim içimde o. Çünkü şair Juan, bozguna uğratıldığı yegane ülkenin o kadının bedeni olmasını istiyor. 3. Ellerimi ceplerime daldırıyorum. Bacaklarımı geriyorum. Üzerimdeki uyuşukluk bende keyif ve yorgunluk ürperetlerini tetikliyor. Şehre çöken geceyi hissediyorum. Vakit geç, tek başımayım. Burada yalnız kalmamalıyım. Artık biliyorum. Ama bu gece hiçbir şey yapmayarak ya da hayal gücünün veya hafızanın kapıcıklarını açarak kendimi yalnızlığın kollarına bırakıyorum. Miskinlik. Bir iskemleye yapıştım. Herhalde sıcaktan olmalı. Belki de tamamen benden kaynaklanıyordur. Kafamın içinde tanıdığım ya da uydurduğum bir sürü insanın ıslık çalarak dolaştıklarını hissediyorum. Yüzler ve sözcükler benim içimde birbirleriyle karşılaşıyor ve birbirine karışıyor. Doğuyor, büyüyor, uçuyorlar. Ben dinleyen kulak mıyım yoksa dinlenen melodi mi? Ben gören göz değilim. Ben görüntülerim. 4. Telefon çalıyor ve silkeleniyorum. Saate bakıyorum. Gecenin 9.30. Açsam mı, açmasam mı? Açıyorum. Arjantin Antikomünist İttifakı'ndan Jose Ruki adında bir komando. Sizin hepinizi öldüreceğiz orospu çocukları. Tehdit etme saatleri 6'dan saat 8'e kadar bayım diye yanıt veriyorum. Telefonu kapatıyor ve kendimi kutluyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Lakin ayağa kalkmak istiyor ama yapamıyorum. Bacaklarım tutmuyor. Bir sigara yakmaya çalışıyorum. 7. ayrımın sonu, sayfa 82.